Ayrım 11, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 101. Karaköy'de büyük iş hanlarından birinin 5. katında asansörden inen uzun boylu, föt şapkalı genç bir adam koridorun tam karşısına gelen kapıya doğru yürümekteydi. Kapının önüne gelince başındaki şapkayı çıkardı ve kapıyı vurarak girdi içeriye. Burası son derece lüks ve konforlu döşenmiş geniş bir yazıhaneydi. Kapının tam karşısındaki büyük çelik masanın başında Feyza'nın babası Necmettin Bey telefonla konuşmaktaydı. İçeri giren genç adama yan masadaki sarışın mini etekli sekreter kız oturması için yer gösterdi. Birkaç dakika sonra Necmettin Bey telefon konuşmasını bitirmiş, sempatik bir gülümseyişle misafirine elini uzatmıştı. Genç adam lafı uzatmadan bir an evvel mevzuya girmek istiyordu. Kendisinden emin bir edayla oturduğu meşin koltuğa biraz daha gömülerek "Efendim," dedi. "Sebebi ziyaretimi arz etmeden evvel kendimi tanıtayım. Ben Deniz İnşaat Yüksek Mühendisi Selim Taner. İnşaat işlerinin yanında ticaretle meşgul olurum. Ziyaretimin sebebine gelince Kerimeniz Feyza Hanım'a şayet sizce de bir mahsuru yoksa talip olmak istiyorum. Kendisine tahmininizin fevkinde rahat ve lüks bir hayat yaşatacağımdan emin olabilirsiniz." Necmettin Bey piposundan çektiği derin bir nefesten sonra memnuniyetini belli eden bir gülümsemeyle sağ kaşını yukarı kaldırarak cevap verdi. "Vallahi Selim Beyciğim, kendinizi uzun boylu tanıtmanıza lüzum yok. Her ne kadar şahsen değilse de iş sahasında gıyaben tanıyorum sizi. Ancak Feyza öyle bir kız ki onun babası olduğum halde ben bile anlayamıyorum. Bugüne kadar çıkan bütün taleplerini nedense hep reddetti. Yani anlayacağınız iş bana değil, doğrudan doğruya Feyza'nın vereceği cevaba bağlı." "Beyefendi, ben Feyza Hanım'ı bu yılbaşı Çınar'da verilen büyük baloda gördüm ilk defa. Fakat hiç de öyle söylediğiniz kadar müşkülpesent olabilecek bir genç kıza benzemiyor Feyza Hanım. Meseleyi kendisine açtığınızda müspet bir cevap vereceğini tahmin ve ümit etmekteyim." "İnşallah Selim Bey. Böyle bir izdivacı şahsen ben de memnun olurum. Kendisi şu günlerde, gerçi biraz rahatsız ama meseleyi ilk fırsatta kendisine açıp sizi haberdar etmeye çalışacağım." Selim memnun bir şekilde ayağa kalktı. "Beni bahtiyar edersiniz efendim. O halde şimdilik müsaadenizle. Buyurun kartımı. Telefonunuzu sabırsızlıkla bekleyeceğim," dedi. Ve Necmettin Bey'in dostça uzanmış olan elini sıkarak geldiği gibi yine emin adımlarla çıktı odadan. Babasının bildirdiği teklif Feyza için adeta bir can simidi olmuştu. Düşünmek için müsaade etmek lüzumunu dahi duymadan babasına bir çırpıda "evet" cevabını verivermişti. Bu işe Emel Hanım da, Necmettin Bey de, Ayşe Dadı da hayret etmişler. Feyza'nın nasıl olup da böyle uzun uzadıya düşünmeden bir anda böyle hayati bir karar verebildiğine şaşmışlardı. O gece yatak odalarına çekildiklerinde Necmettin Bey son derece neşeliydi. "Biliyor musun Emel'cim," dedi. "Feyza hayatının belki en isabetli kararını verdi." "Emin misin Necmettin?" "Elbette eminim. Sen ne diyorsun Emel? Adam memleketin en tanınmış müteahhitlerinden biri. Zenginlik, servet, yakışıklılık ne istersen hepsi var üzerinde. Hülasa tam bizim aradığımız tipte bir damat." "Ama Feyza'yı görmüyor musun? Lütfen evet demiş gibi bir hali var. Bana kalırsa kabul etti ama içine sine sine bir evet deyiş değil o." Necmettin Bey birden kaşlarını çattı ve gürledi. "Karşıki softa bozuntusu delikanlı olaydı içine sinerdi ama, değil mi hanım?" Odada uzunca süren derin bir sessizlik oldu. Sonra Emel Hanım ürkek ürkek, "Demek sen de anlamıştın durumu, öyle mi Necmettin?" "Anlamamak için insanın meşe odun olması lazım. Gönlünü kaptırdı kaptıralı haspamın yüzünden düşen bin parça oluyordu. Haksızlık ediyorsun Necmettin ayol. Hiç sevmedin mi sen? Unutma ki biz de birbirimizi severek evlendik. Yani sevmenin ne demek olduğunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum." "Şekerim, Emel'cim, doğru söylüyorsun. Ama ne sen ne de ben tutup da böyle Allah'lık bir softaya gönlümüzü kaptırdık. Ne derler, deve dengiyle kalkar. İşte bak, nitekim çocuk buldu kendine göre bir kıtı piyoz, aldı oturdu aşağıya. Bizim kızımız da öyle hanım hanımcık, evceğinizinde oturup akşama koca bekleyecek göz var mı? Elbette bütün gün fertik fertik gezmek isteyecek. Ne dersen de Necmettin'cim, softa mofta. Bilal denilen şu yiğit yapılı delikanlının aniden evlenmesi Feyza'yı mahvetti. Kızcağızımızın hayatının nuru söndü sanki. Selim Bey'in teklifinde bir çırpıda kabul ediverişi hep bir an evvel buradan, yani onun karşısından kurtulmak içindir. Zavallı, zavallı yavrum benim. Üzülme, Üzme tatlı canına ben onuşum. Görürsün bak, o zenginlik, o ihtişam ve o hareketli, renkli hayat çok kısa zamanda Feyza'yı tekrar eski neşeli haline döndürecektir. İnşallah Necmettin'cim, inşallah dediğin gibi olur. Birkaç ay içerisinde Huzur Sokağı'na giren bu üçüncü gelin arabasıydı. Apartmanın önünde duran uzun, kırmızı Chevrolet arabanın bütün çevresi zambaklar, karanfiller ve yeşilliklerle süslenmişti. En öne de sarı saçlı kocaman bir gelin bebek oturtulmuştu. Kırmızı arabanın arkasında ise sokağın ucuna kadar uzanan bir araba konvoyu vardı. Mektepten çıkan çocuklar gelin arabasının etrafını çevirmişler, bu süslü püslü lüks arabayı merak ve hayranlıkla seyretmekteydiler. Hele öndeki gelin bebek hepsinin rüyalarına girecek kadar güzeldi. Manzara öncekilerden pek farklı değildi. Yine ahşap evlerin pencerelerinde örtülü genç kız ve hanımlar, apartmanın pencerelerinde ise neredeyse bellerine kadar sarkmış açık saçık kadınlar doluydu. Bilal'lerin penceresinde ise Bilal'in annesi ve hanımı çıkacak olan gelini görmek için sabırsızlanmaktaydılar. Her kafadan bir ses çıkıyor, yine apartmandan herkes bilir bilmez konuşuyordu. Nihayet çocuklar apartmandan içeriye bakarak hep bir ağızdan ''Geliyor, geliyor, gelin abla geliyor!'' diye tempo tutup bağırmaya başladılar. Herkes adeta soluğu kesilmiş gibi dikkat kesilerek gelinin dışarıya çıkmasını beklemekteydi. Biraz sonra Feyza, yanında damat elbiseleriyle Selim Bey olduğu halde sırtında şahane kuyruklu bir gelinlikle kapıda belirdi. Bembeyaz tüller arasında güzelliğinin ihtişamı bir kat daha meydana çıkmış, bu haliyle çocukların hayallerinde yaşattıkları peri masallarındaki nazlı prenseslere benzemişti. Saçları tatlı kıvrımlarla omuzlarından aşağıya bukle bukle dökülmüş, buklelerinin aralarına yapma beyaz çiçekler yerleştirilmişti. Daha gelinle damat kapıda görünür görünmez apartmandaki kız ve kadınlar sevinç çığlıkları ve kahkahalarıyla pencerelerden aşağıya gelin ve damadın üzerine şerit ve serpantin yağdırmaya başladılar. Bu esnada Bilal'in annesi pencerede sessiz sessiz gözyaşı dökmekteydi. Oğlu ona her şeyi anlatmıştı. Yaşlı kadın gelinliği içinde bu periler kadar güzel genç kızın, biricik yavrusunun, Bilal'inin ilk aşkı olduğunu düşündükçe oğlunun onca zaman çektiği ızdıraba hak veriyordu. Doğrusu bu kadar şahane bir güzelliğe sahip böyle bir genç kızın cazibesine ve yakın alakasına iyi dayanabilmişti Bilal. Yaşlı kadın bu düşüncelerle namaz örtüsünün ucuyla yanaklarına süzülen yaşları kurularken onun ağladığını fark eden genç gelini, ''Ne o anneciğim, niçin ağlıyorsunuz?'' diye sordu. Bilal'in annesi durumu belli etmemek için büyük bir gayretle, ''Hiç yavrum, hiçbir şeyim yok. Ah işte kadın kısmı değil miyiz, bir gelin gördük mü dayanamayız.'' diyerek vaziyeti kurtarmaya çalıştı. Bu arada gelin ve damadın arabaya binmesinden sonra konvoy en önde gelin arabası olduğu halde klakson çala çala ilerlemeye başlamıştı. Taksilerin klakson sesleri sokağa bir anda bir bayram yerine döndürüvermişti. Konvoy sokakta biraz ilerlemişti ki sokağın başında koltuğunun altında kitaplarıyla okuldan dönmekte olan Bilal göründü. Konvoy ağır ağır Bilal'e doğru ilerlemekteydi. Nihayet sokağın en dar yerinde karşı karşıya geldiler. Bilal en öndeki gelin arabasının içinde gelinlikle oturan Feyza'yı görmüştü. Bir anda kalbinin tellerinden bir ikisinin kırılmış gibi olduğunu hissetti. Başı döndü, gözleri karardı. Fakat araba iyiden iyiye üzerine yaklaşmaktaydı. Arabadan kurtulmak için yana doğru kaçmak istedi. Ne var ki ayağı taşa takıldı ve arkası üstü yere kapaklandı. Elindeki kitaplar etrafa yayılmıştı. Bu aksilik karşısında konvoy ister istemez biraz duraklamak mecburiyetinde kaldı. Bilal üzerindeki sersemliği atarak bir çırpıda doğruldu. Eğilerek yerdeki kitaplarını topladı ve bir kipanın basamağına çıkarak geçmesi için arabalara yol verdi. Bilal'in düşüşü Feyza için intikam almak bakımından bulunmaz bir fırsat olmuştu. Feyza, Bilal'i öyle kitapları yere saçılmış, sırt üstü yere yuvarlanmış vaziyette görünce Bilal'in duyabileceği hızlılıkta alaylı kahkahalarla gülmeye başlamış, sonra da onun görebileceği bir şekilde yine gülerek mesut bir ifadeyle başını Selim'in geniş omzuna yaslamıştı. Konvoy sokağı kıvrılıp diğer sokaklardan geçerek ana caddeye çıktığında Selim, siyah elbisesinin yakasına birkaç damla yaş süzüldüğünü görerek Feyza'nın omzuna dayadığı başını eliyle hafifçe yukarı kaldırdı. Hayret, Feyza ağlıyordu. Selim genç kızın yüzünü çenesinden tutarak şefkatle kendi yüzüne çevirdi ve ''Ne o, ağlıyor musun Feyza? Ama seni anlıyorum.'' dedi. Her genç kızın duyduğu normal bir heyecanın tezahürüdür bu. Feyza, Selim'in sözlerine hiç cevap vermedi. Gözlerinden yağmur gibi yaşlar yuvarlanıyor, derin derin iç çekerek içli içli ağlıyordu mütemadiyen. Bir müddet sonra ise hıçkırıklarına büsbütün zapt edemez bir duruma gelmişti. Bilal'in yüzüne karşı savurduğu kahkahaların yerini şimdi asabi hıçkırıklar almıştı. Bu arada Selim'in bütün ısrarlı suallerine karşılık ancak hiçbir şey değil, rica ederim Selim bana bir şey sorma diye cevap vermekteydi. O gerçi huzur sokağından ayrılmıştı ama vücudunun en hassas uzvunu, kalbini bırakmıştı orada. Arabalar Hilton Oteli'nin önünde durduğu zaman Feyza kendini toplamaya gayret ederek uzun tül duvağını koluna atıp arabadan indi. Gözyaşlarından bozulan göz makyajını tazelemek için Emel Hanım kızını alarak doğruca soyunma ve makyaj odalarının bulunduğu yere gitti. Feyza bir robot gibi annesine tabi oluyor, o ne yaparsa sesini çıkarmıyordu. Nihayet siyah ve yeşil farlarla gözleri boyandıktan sonra dışarıya çıktı. Selim üzgün bir vaziyette dışarıda beklemekteydi. Duvağının altındaki yüzüne endişeyle bakarak "Nasıl oldun meleğim?" diye sordu. Feyza sadece "Teşekkür ederim. Lütfen gidelim artık içeriye." diyebildi. Salonda orkestra Mavi Tuna'yı çalarak gelin ve damadı çağırmaktaydı. Genç çiftin kol kola salonda görünmesiyle kulakları çınlatan bir alkış tufanı koptu. Hemen hemen bütün İstanbul sosyetesi düğünde hazır bulunmuştu. Kodaman iş adamları ve isimleri gazetelerin dedikodu sütununa geçmiş bir sürü milyoner hanımı bir araya gelmişler, yüksek perdeli konuşma ve kahkahalarla akıllarınca düğünün tadını çıkarıyorlardı. Feyza, Selim'in kolunda ağır ağır pistin ortasına doğru ilerlerken, dizlerinin bağlarının çözüldüğünü, tutunmasa salonun orta yerine yığılıvereceğini hissederek Selim'in koluna iyice yapışmıştı. Yüzü olanca makyaja rağmen renksiz ve durgundu. Pistin ortasına gelince, "Yaşa, var ol!" sesleri arasında Selim, Feyza'nın duvağını açtı ve herkesin içinde ona sarılarak, aşk filmlerindeki sahneleri taş çıkartacak bir ustalıkla medeniyetin bir icabını daha yerine getirdi. Davetliler çılgınca eğlendikleri, daha doğrusu eğlenmelerinin temin edildiği bir düğündü bu. Böyle bir düğünün içinde memnun ve mesut olmayan bir tek kişi vardı. Feyza. Ak ak gelinlikler içinde karalar bağlamış bir gelin. Kadıköy'den hareket eden vapur, akşamın karanlığında suları yara yara köprüye doğru ilerliyordu. Hava oldukça sert ve serin olmakla beraber Necati, kimsenin bulunmadığı güvertede tek başına kollarını küpeşteye dayamış, sarı saçları rüzgarda uçuşa uçuşa denizin beyaz köpüklü sularını seyretmekteydi. Karşılardan gelen projektörün zaman zaman aydınlattığı yüzünde derin bir elem ve keder ifadesi okunmaktaydı. Necati'nin bu üzüntülü hali pek yeni sayılmazdı. Bu dert, üzüntü ve elemi daha hidayete erdiği en mesut güne yüklenmişti omuzlarına o. Annesi, babası ve kız kardeşleri, onların yaşadığı hayat, onların gayri İslami ve gayri ahlaki kıyafetleri ve onların kendisine karşı tutum ve davranışları. İşte Necati'yi aylardır üzen, kahreden şeyler bunlardı. Ailenin bütün, hemen hemen bütün fertleri, daha namaza başladığı ilk günden beri kendisine cephe almışlardı. Namaz kılışı evde öyle büyük hadiselere sebep olmuştu ki Necati neredeyse evi terk edip bir daha ailesinin semtine dahi uğramayacaktı. Babası bas bas bağırıyor, annesi acı acı dövünüp duruyordu. Yazıklar olsun, biz seni okuyup aydın ve ilerici bir insan olman için bunca sene emek verip okuttuk. Halbuki sen İmam Hatip okulunu okumuş bir cahil sofa gibi çıktın karşımıza bugün. Necati onlara ne söylese katiyen ikna edemiyordu. O onlara her Allah'ın emrini söyleyişte, onlar da ona zamanın icablarını hatırlatıp sıralıyorlardı. Evde misafir olduğu bir zaman Necati abdest almak için kollarını sıvayarak yanlarından geçecek olsa yerin dibine geçiyorlar. Büyük bir aşağılık duygusu içinde çok utanç verici bir şeyden bahseder gibi. "Ah efendim, bu çocuğa ne oldu birdenbire anlayamadık inanın. Hacılarla hocalarla mı düşüp kalkıyordur nedir? Neredeyse başını kaldırmayacak." diye yakınıp duruyordu. Kız kardeşleri de mini etek giymelerini tenkit ediyor diye ağabeylerine eskisi kadar yakınlık gösteremiyorlar. Hatta gizli ve bazen de aşikar olarak kıldığı namazı alaya alıyorlardı. Yalnız 15 yaşındaki ortaokul son sınıfa giden erkek kardeşi Ali, gizli bir kuvvetle abinin kıldığı namazları hayranlıkla seyrediyor, anne, baba ve ablalarının ona karşı davranışlarını bir türlü tasvip edemiyordu. Esasen Ali, öteden beri terbiyeli, çalışkan ve içine kapanık, sessiz bir çocuktu. Fakat son zamanlarda Necati'de husule gelen değişiklik, onu yaşının üstünde derin düşüncelere sevk etmişti. Bir gün abi namaz kılarken onun okutmakta olduğu kitabı eline aldı. Kitabın ismi Gençlik Rehberi'ydi. Arka kapandaki yazıları merakla okumaya başladı. Kapakta şunlar yazılıydı. Ey bu vatanın gençleri, Frankleri taklide çalışmayınız. Ayağa Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra hangi akıl ile onların sefaat ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok yok, sefihane taklit edenler ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü bu surette ittibamız milliyetinize karşı istiftahtır ve millete bir istihzadır. İçindeki lisan gerçi biraz ağırcaydı ama Ali okuduğu sözlerin ne demek istediğini pek güzel şekilde anlamıştı. Demek ecnebileri, Hristiyanları taklit etmek, onlara uymak, milliyetimize karşı bir küçümseme ve alay etmek demekti. Kendi kendine öyle ya diye düşündü. Madem ki biz Müslüman Türk'üz, kendi dini ve milli yaşayışımız dururken niçin kıyafet ve hareketlerimizle Hristiyanlara benzemeye çalışıyoruz? Bu elbette milletimizle bir alay demekti. Sonra kitabın sayfalarını karıştırmaya başladı. Gözleri bir yazının başlangıcında bir müddet gezindi. Burada da cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha henüz aklını kaybetmemiş bazı gençlerle bir muhaveredir yazmaktaydı. Ali'yi büyük bir merak sardı. Kendisi de yeni yetişen bir genç olduğu için gençlik rehberi benim rehberimdir diyerek kitabı göğsüne bastı. Necati selam verdiği zaman da ondan kitabı okumak için müsaade istedi. Necati'nin keyfine ve sevincine payan yoktu. Artık ona yaşına göre fazla ağır düşmeyecek kitaplar taşıyor, Ali de bunları bir solukta okuyup bitiriyordu. Çok kısa bir zaman geçmişti ki Ali de abi gibi namaza başladı. Evin içindeki mücadelede abinin yanında yer aldı. Necati, Ali'yi ara sıra üniversiteli arkadaşlarıyla haftada bir tertipledikleri toplantılara götürüyor, kardeşine şimdiden mazbut bir çevre hazırlıyordu. Fakat Ali hiç Necati'ye benzemiyordu. Öğrendiği hakikatler karşısında körpe ruhu isyan ediyor, bu silik ve sessiz yavrucak bu hakikatleri annesinin, babasının ve ablalarının yüzlerine karşı korkusuzca haykırıyor, sürdükleri hayat tarzının Müslümanlıkla hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor, sonra da hırsından bir odaya kapanarak içli içli ağlıyordu. Bir seferinde de ablalarıyla münakaşaya girmiş, vücutlarını en mahrem yerlerine kadar teşhir eden mini etekli elbiseleri için ağzına ne gelirse söylemişti. Sonradan da annesinin hırsla üstüne doğru yürümesi üzerine ablalarının yatak odasına kaçmış, içeriden kapıyı kilitledikten sonra gardıropta ne kadar mini etekli elbise, eteklik, manto ve pardösü varsa hepsini küçük kırpıntılar halinde makasla bir güzel doğramıştı. Tabii bundan sonra olanlar yine ona olmuştu. Babasından oturaklı bir dayak yemişti ama bu yolda yediği dayakları kendisi için bir şeref addediyor, mücadelesinde yılmak nedir bilmiyordu. İman hakikatlerine vakıf olduğundan beri o silik, o sessiz Ali heyecanlı ve cevval bir çocuk olup çıkmıştı. Öğrendiği hakikatleri başkalarına da duyurmak, namazın insana verdiği huzur ve lezzeti herkese anlatmak isteğiyle küçük kalbi volkan gibi için için yanıyordu. Daha evvel teneffüslerde sessiz sessiz tek başına bir köşede oturmaktan hoşlanırken, şimdi etrafına toplayabildiği kadar arkadaşla bahçede kol kola tur atıyor, ağabeyinden ve okuduğu kitaplardan öğrendiklerini onlara anlatıyordu. Edebiyatının ve konuşma kabiliyetinin yükseldiği bu gibi mevzular kendisi için iyi bir avantaj da olmuştu. Bildiklerini o kadar tatlı ve o kadar güzel bir ifadeyle anlatıyordu ki, arkadaşları arasında son derece zıt fikriyatlı olanlar dahi ona karşı çıkamıyorlardı. Böyle bir şeye birkaç kere teşebbüs edecek olmuşlar, onunla alay etmeye, söylediklerini tenkit etmeye kalkışmışlardı da aldıkları güzel cevaplar karşısında ağızlarını bile açamayacak duruma düşmüşlerdi. Böylece Ali'nin etrafındaki arkadaş çemberi her gün biraz daha genişliyor ve bu arkadaşlar kendisine günden güne daha derin ve sarsılmaz bağlarla bağlanıyorlardı. Kısa bir zaman sonra Ali, arkadaşlarını cuma günleri öğle teneffüslerinde okulun yakınlarında olan bir camiye götürmeye başladı. Bu cuma namazları çocukların öylesine hoşuna gitmekteydi ki namazdan sonra adeta camiden çıkmak istemiyorlardı. Hatta içlerinden birkaçı Ali gibi 5 vakit namaza başlamıştı. Yine bir cuma günü adetleri veçhiyle Ali ve arkadaşları öğle teneffüsünde camiye gitmişler, sevinç ve heyecanla cemaatin arkasına karışmışlardı. Namazdan sonra yine aynı kalp huzuru ile caminin kapısından çıkmaktaydılar ki o sırada caminin önünden geçmekte olan tarih öğretmenleri kendilerini gördü. Bu kısa boylu, toz toparlak ve 40'ın üzerinde olmasına rağmen fazlasıyla açık saçık giyinen ve yüzüne bir kova dolusu boya boca etmiş gibi aşırı makyaj yapan bir kadın öğretmendi. Sınıfta talebelere rahat rahat solculuk propagandası yapan ve tarihimiz hakkında utanç verici uydurma hadiseler anlatarak Türk tarihini lekelemeye cüret eden bu kadından fazla asabi olduğu için bütün talebeler korkar ve çekinirdi. Talebelerin camiden çıkmakta olduğunu görünce öğretmen hanımın yüzü bir anda mosmor kesildi ve ''Ne arıyorsunuz siz burada? Ne arıyorsunuz dedim size?'' diye sokak ortasında tiz perdeden bağırıp çağırmaya başladı. Hırsından zangır zangır titremekteydi. İçlerinde en ufak tefek olan Kazım isimli çocuğu kulağından tuttu, kartal tırnağı gibi uzun ve sert tırnaklarıyla yavrucağın kulak memelerini eze eze çekiştirmeye başladı. Daha sonra da ''Öğretmenim bırakın arkadaşımı, langırt salonundan değil camiden çıkıyoruz.'' diye kendisine müdahale etmek isteyen Ali'nin yüzüne iki şamar patlattı. ''Sus köpek, bir de edebiyat yapıyor, yürüyün bakalım, bunun hesabını okulda vereceksiniz, sizi gidip bücürüyor bazılar sizi.'' Çocuklar suçüstü yakalanmış suçlu kimselerin tavrıyla değil, başta Ali olmak üzere başları dimdik, vakarla öğretmenlerin önüne katılmış vaziyette okula geldiler. Namaz meselesi kısa zamanda okulun altını üstüne getirmişti. Öğretmenlerin ekserisi solcu veya dinsizdi. Müdür muavini de sapık fikirli bir solcuydu. Hepsi de bu namaz meselesinden dolayı çocukların ailelerine birer ihtar gönderme fikri üzerinde birleşmişti. Müdür bey ise son derece iyi ve oldukça imanlı bir insandı. O öğretmenlerle muavinin düşüncelerini tasvip etmemiş ve ''Çocuklarla bir kere de ben konuşmayayım.'' diyerek sınıfa gelmişti. Çocuklara bu hareketlerinden dolayı ailelerine ihtar gönderileceğini bildirdi. Bunun üzerine Ali yerinden fırlayarak ''Muhterem müdür bey, böyle bir şeye karar verilecekse lütfen arkadaşlarımın ailelerine ihtar gönderilmesin. Çünkü arkadaşlarımı teşvik ederek camiye götüren benim. İhtarı lütfen yalnız benim aileme gönderin.'' Müdür bey Ali'nin bu asil jestinden dolayı memnuniyet duymuştu. Fakat bunu ona belli etmek istemiyordu. Biraz daha konuşturmak için sordu. Peki suçu tamamen kendi üzerine almakla ailene ihtar gönderileceğinden korkmuyor musun? Ali büyük bir soğukkanlılıkla hayır efendim dedi. Üstelik bu hareketimin bir suç teşkil ettiğini veya edebileceğini zannetmiyorum. Bir Müslüman gencinin Allah'a ibadet etmek için camiye gitmesinden daha tabii ne olabilir? Biz her biri ayrı ahlaksızlık yuvası olan sinema, tiyatro, dansing, kafeterya veya langır salonundan değil camiden çıkıyorduk. Şayet bu bir suç ise ve bu suçtan dolayı aileme ihtar gönderilecekse ben bu suçumdan ve gönderilecek ihtardan değil korkmak, iftihar ve şeref duyuyorum efendim. Müdür Ali'yi zaten çok severdi. Çalışkanlığı ve terbiyesini diğer arkadaşlarına her zaman örnek gösterirdi. Fakat bu konuşmasından sonra ona her zamankinden daha çok hayran oldu. Onu kızdırmaktan ve konuşmaktan zevk alıyordu adeta. Peki yavrum peki dedi. Ben seni affediyorum. Şayet bir daha aynı hareketi tekrarlamayacağına dair söz verirsen ailene ihtar gönderilmeyecek. Bu sözler Ali'nin kanını beynine çıkarmaya kafi gelmişti. Başını izzetle biraz daha dik tutarak özür dilerim efendim böyle bir söz veremem dedi. Arkadaşlarımı bilemem fakat ben her cuma serbest bulunduğum öğle saatlerinde cuma namazına gitmeye devam edeceğim. Beni affetmenize gelince ancak suçlu olan affedilir. Ben ise bir suç işlediğimi hatırlamıyorum. Namaz kılan değil, Müslüman olduğu halde namaz kılmayan suçludur müdür bey. Müdür sıraların arkasından geçerek Ali'nin yanına geldi. Elini Ali'nin omzuna dostça koyarak bak Ali. Şayet bu sözleri bir başka öğretmenine söyleseydin senin için hiç de iyi olmazdı. Zira bilmen lazım ki insan hayatta her zaman mert ve cesur olamaz. Aksi takdirde doğru söyleyenin 9 köyden kovarlar. Fakat benim senin gibi bir gençle iftihar ettiğimi bilmelisin. Müsterih ol. Bundan böyle her cuma namazını arkadaşlarınla birlikte camiye gideceksin. Ailene de ihtar çekilmeyecek. Yalnız söz ver, dualarını da beni unutmayacaksın değil mi? Sınıfta kıs kıs gülüşme oldu. Müdür geldiği gibi yine babacan bir tavırla sınıftan çıktı. Ondan sonraki günlerde çocuklar camiye daha rahat gitmeye, hatta bu arada cumaların haricindeki sair günlerde dahi öğle namazını kılmak için camiye koşmaya başladılar. Öğretmenlerin kendilerine diş bilemelerine rağmen bu işte kazanan yine Ali ve arkadaşları olmuştu. Ali Necati için hayatta yegane teselli kaynağıydı. Necati kardeşindeki bu volkan gibi imana bakarak onun pek yakın bir gelecekte kendisinin de geçeceğine inanıyordu. Ne var ki Ali'nin hidayetiyle ev hayatında husule gelen gerginlik günden güne artmaktaydı. Annesi, babası ve kız kardeşleri Ali'yi de kendisine benzettiği için Necati'ye ateş püskürmekteydiler. Halbuki Necati'nin ailesine son derece ihtiyacı vardı. Bilhassa evlenmeye karar verdiği böyle bir sırada. 11. ayrımın sonu, sayfa 112.